Ayrım 5. Kök Tengri'nin Çocukları. Ahmet Taşağal. Sayfa 50. 3-2-1 Maceraları. İlk kez Asur kaynaklarında geçen İskitler Tuna Havzası'na ilerlemişler, Kimerleri yurtlarından kovarak yerlerini almışlardı. Bunun üzerine Kimerler, Kafkasları geçerek Anadolu'yu istilaya başladılar. Urartu devletine zor anlar yaşattılar. Ardından İskitler aynı yönde ilerleyerek Azerbaycan ve İran dünyasına daldılar. Urartu kralı 2. Rusa M.Ö. 685-645 İskitlerle anlaşma yapsa da uzun sürmedi. İskitler Urartu merkezlerini yakıp yıktılar. Urartular M.Ö. 585'li yıllarda Asurlular tarafından ortadan kaldırılınca İskitlerle Asurlar komşu oldu. Asur kralı Asarhadon, kızını İskit hükümdarı Bartatotu'ya vererek barış yaptı. Medlerle mücadelelerinde Asurlara destek veren İskitler Filistin'e kadar uzandılar. Medler Asurluları bozguna uğratınca onları savunmayan İskitler Urartu bölgesine geri çekildiler. Bu devirde Hindistan'a çekilen Skoyta Dravidler de söz konusudur. Doğuda Batı Türkistan dediğimiz sahada Pers-İskit mücadelesi M.Ö. 555'lerden başlayarak asırlarca devam etmiştir. Diğer taraftan İskit akınlarının Anadolu'daki siyasal dengeleri bozması Perslerin önüne açmıştır. Pers kralı Darius, M.Ö. 513'te Trakya'dan geçerek İskitler üzerine sefer yapmıştır. İskitler, komşularından yardım istedilerse de sonuç alamayınca geri çekildiler. Onları yakalayamayan Darius geri döndü. Bu sefer dolayısıyla İskitler hakkındaki birçok bilgi kaynaklara yansıyabildi. İskitler Sarmatlarla da yakın ilişki içinde olmuşlardı. Sarmatlar İskitlerin doğusunda yaşayan bir kavimdi. Sarmat kızları ata biniyor, ok atıyor, at üzerinde kargı kullanıyordu. Üç düşman öldürmeden evlenemezlerdi. İskitler batıda Keltlerin saldırısına maruz kaldıklarında doğudan da Sarmatların hücumuna uğramışlardı. Milattan önce 3. yüzyıl başlarında Don Nehri'ne gelen Sarmatlar, 2. yüzyıl başlarında çok az bir kısmını ellerinde tutabildiler. Aynı yüzyılın sonlarında Kelt ve Sarmat sıkıştırması sonucu iyice zayıflayan İskitler, milattan sonraki asırlara kadar varlıklarını koruyabilseler de 2. yüzyılda ortadan kaldırılmışlardır. Her ne kadar kaynaklar haklarında az bilgi verse de İskitler ya da Sakalar çok uzun süre Avrasya coğrafyasında rol oynamışlardır. Orta Avrupa'daki Keltlerle Akdeniz dünyasındaki kavim ve devletlerle, Ön Asya'da Asur ve Urartularla, İran'da Perslerle mücadele ederek kalıcı etki bırakmışlardır. Onların sayesinde Ön Asya ve Grek coğrafyası, Avrasya bozkırlarının derinlikleri hakkında bilgi sahibi olmuştur. Yüzyıllar sonra dahi Orta Asya'dan Avrupa'ya göçen kavimler İskit adıyla adlandırılmışlardır. 3-3 Asya Hun İmparatorluğu'nun tarih sahnesinde yer alması. Tarihte Türklerin kurduğu ilk devlet olan Asya Hun İmparatorluğu, aynı zamanda Orta Asya tarih sahnesinin ilk büyük imparatorluğudur. Hunların tarih sahnesine kesin çıkışlarının tarihi belli olmamasına rağmen efsanevi Çin kayıtlarına göre M.Ö. 2225'lere kadar götürülebilir. Bu dönemde Hunların adı kaynaklarda farklı şekillerde yazılmıştır. Hun adı Yen Yun, Hsien Yun, Huchu, Yen Yun, Jungti, Kui Fang gibi çeşitli isimlerle Çin kaynaklarında transkripte edilirken, M.Ö. 318 yılında bir anlaşma dolayısıyla en bilinen Hsunlu transkripsiyonu ilk defa kullanılmış ve bu durum bir daha hiç değişmemiştir. Hsunlu kelimesinin Hun adının tam karşılığı olduğuysa milattan sonra 311'de Soğutça bir metinden anlaşılmıştır. Milattan sonra 311 yılında Çin'in başkentlerinden Luoyang'a giden Soğut ticaret heyeti dolayısıyla söz konusu bir Soğutça mektupta 1948 yılında keşfedildi. Hun ismi Hsunlulara karşılık gelmektedir. Bu Hun isminin orijinalini açığa çıkaran bir bilgidir. Hun adının anlamının kün, halk olduğu düşünülmektedir. Göktürkleri anlatan Çin kaynakları açıkça onların Hunların devamı olduğunu bildirirler. Devletlerinin yapı özellikleri, hükümdarlarının hatta eşinin konumu, sosyal hayatları, inançları ve dünya algılamalarının benzer olduğu vurgulanmıştır. Göktürk Devleti adıyla 542'de Orta Asya tarih sahnesinde yer alan ve her yönüyle somut bir şekilde varlığını öğrenebildiğimiz Türk devlet modelinin temelleri bahsettiğimiz devirde görülmektedir. Sonraki devirlerde Hunlardan çok sayıda farklı adlar altında devlet ve boy çıksa da kaynaklar Göktürkleri Hunların esas mirasçısı gösterirler. O halde tarihte bilinen ilk Türk devletinin tarihi temellerinin M.Ö. 2255'lerde atıldığını söylemek mümkündür. 3-4 Hunların ataları hakkında. Milattan önce 2255-318 yılları arasında pek açık olmamakla birlikte Hunların atalarına dair bazı belgeler mevcuttur. Kaplumbağa kabukları ve kemikler üzerine yazılan söz konusu metinlerde Hunların atalarının Çin'deki hanedanlarla ilişkilerine yer verilmektedir. Daha sonraki devirlerde de görüldüğü gibi Moğolistan'ın güney yönünde Ordos-Kansu koridoru Hunların atalarının Çin'e akın yoludur. Bu akınlar neticesinde Çin'deki ilkel tarıma dayalı Longshan kültürünün yerine bozkır özellikli Yangshao kültürü ortaya çıkmıştır. Yangshao kültürü, demirin kullanımı, atın evcilleştirilmesi, gök kültü gibi karakteri dolayısıyla bozkır özellikleri taşımaktadır. Bu kültürün siyasi sahnede en belirgin temsilcisi Chou, M.Ö. 1122-255 devletidir. Bozkır özellikleri taşıyan bu devlet zamanla Çinlileşmiştir. Diğer taraftan M.Ö. 318 yılında bir anlaşma dolayısıyla en bilinen Hisung-Nu transkripsiyonu ilk defa kullanılmış ve bu durum bir daha değişmemiştir. Söz konusu olayın niteliği şudur. Çin'de savaşan devletler çağında 14 beylik birbiriyle mücadele ediyordu. Bunların 5 tanesi kuvvetliydi ve en kuvvetli olan Çin'e karşı Hunlardan askeri destek alabilmek maksadıyla Hunlardan yardım talep etmişlerdir. Fakat Hunların desteğine rağmen Çi devletçiyi başarı kazanmıştır. Hunlara karşı savaşlarda başarılı olamayan Çinliler 100 yıl süren askeri reformlar yapmışlar. Ordularını bozkır tarzında teşkilatlandırarak, eğiterek, silahlandırarak onları durdurmaya çalışmışlardır. 3-5 Çinlilerin Türk ordusunu taklit etme denemeleri. Bu dönemde Hunlarla yakın ilişki içinde bulunan Chao devletçiyi onların saldırılarına karşı kendilerini korumak için M.Ö. 307 yılında askeri reformlara girişmişti. Kral Wang Li'nin emriyle yapılan reformlara göre Hunların askeri kıyafetinin giyilmesi kabul ediliyordu. Chao halkı ata binmeyi, ok ve yay kullanmayı öğrenecekti. Hun tarzında reform sonuçlarını kısa sürede vermiştir. Yani Çinliler Hunlardan bir tür teknoloji transferi yapmışlardır. Neticede Chao güçleri Hun topraklarına akın yapmaya başardılar. Aynı yüzyılda bir zafer daha kazandılar. Bugünkü Shanxi'de Tantung yakınlarında bulunan Chao bölgesinin kuzey kısımları generali Li Mu, 160 bin kişiden fazla sayıdaki savaş arabası, süvari ve okçulardan meydana gelen karışık bir orduyla ani bir hücum yaptı. 100 bin atlıdan oluşan Hun ordusunu yendi. Hun hükümdarı yanındaki askerleriyle birlikte kaçmak zorunda kaldı. Daha sonra 10 yıl kuzey Çin'deki Chao bölgesi sınırlarında görünmemiştir. Kısa da olsa bu bilgilerden anlaşıldığına göre Hunların bu devirde güneye doğru gelişmeleri Hun tarzında askeri reformlar yapan Çinliler tarafından engellenmiştir. 3-6 Çin Seddi yükseliyor. Savaşan devletler döneminin son dönemindeki diğerlerine nazaran 3 büyük devletçik, beylik, Chao, Çin ve Yen Hunların güney komşusuydu. Bunların her biri Hunlara karşı savunma amacıyla savunma duvarları inşa ettiler. Aslında M.Ö. 800-780'lerde Çin'in kuzey sınırlarına yerleştirilen kendilerini Kuzeylilerin akınlarına karşı korumak maksadıyla savunma duvarları yapmaya başlamışlardı. İlk defa böyle kesin muhkem savunma duvarlarının inşaatı söz konusudur. Sadece Türklerin ataları değil, Mançurların ataları Tunguzlar'da Çin'i akınlarla rahatsız ediyorlardı. Kuzeyli bozkırlıların dinamik sert hücumlarına karşı mücadele gücü zayıf, yerleşik Çin'in köylü halkı savaş alanlarında başarılı olamıyordu. Sonuçta doğal bir engel yapmanın daha uygun olacağı düşünüldü. Çin devleti birçok devlet ve beylik içerisinde duvarları ilk defa inşa etme teşebbüsünde bulunan ilk devlet olarak göze çarpmaktadır. Hatta M.Ö. 324 tarihinin ilk inşa yılı gösterildiği bilinmektedir. Ancak Longxi, Kansu, Peiti, Kansu ve Ningxia'nın bazı kısımlarında ve Shang garnizonunda yapım M.Ö. 270 yılına kadar sürmüştür. Diğer taraftan Chao'nun kuzey sınırlarındaki Yunchong, Sui Yuan, Yanmen ve Taya kadar uzanan duvarlar M.Ö. 300 yılı civarında inşa edilmişti. Bundan 10 yıl sonra Yan devletçiğinden Kral Chao, Tsoya Yan, Çahar, Hisang Ping, Liaoning'e kadar uzanan uzun bir set duvarının Hunlara karşı değil, Tungus, Tungfularında saldırılarına korunmak için inşa edilmiştir. Nihayet, M.Ö. 255 yılında kurulan Qi'nin hanedanının imparatoru, M.Ö. 247-221 yılları arasında büyük bir imar faaliyetine girişerek Çin Seddi'nin inşasını tamamlamıştır. Çin Seddi'nin inşaatı ve eski yerlerinin tamiri sona erince, Çin-Hun savaşlarının tarihi seyri de değişmiştir. Dolayısıyla sükunete kavuşan Çin tarihinde önemli siyasi ve kültürel gelişmeler meydana gelecektir. 3.7. Kuzeyde Hun gücünün yeniden belirmesi. Yukarıda söylediğimiz gibi Hunlarla Yan devletinin de yakın siyasi ilişkileri vardı. M.Ö. 227'de Çin devleti generali Fang Yuqi, Yan devletine iltica için başvurduğunda bu devletin velihadı tarafından kabul edilmişti. Bu devletin önde gelen vezirlerinden biri adı geçen generalin bunlara gönderilmesini teklif etti. Böylece iki avantaj sağlanacaktı. Birincisi, Çin devletinin generali Fan Yuqi'nin kendilerine kaçtığının öğrenilmesi engellenecekti. İkincisi, gittikçe artan Yan düşmanlığına karşı Hunların dostluğu kazanılacak, askeri ittifak yapılacaktı. Ancak vezirin teklifi pek ilgi görmedi. Yaşanan durum, olayların geçtiği yıllarda Hunların kuzeyde önemli bir siyasi güç olduğunu göstermektedir. 3.8. Hunların Kuzey-Batı Çin'den çıkarılması. Aslında bu üç Çin devleti arasında Hunların askeri gücüyle baş edebilecek tek gücün Çin devleti olduğu anlaşılmaktadır. Çin devletinin M.Ö. 221 tarihinde bütün Çin'in birleşmesini sağlaması Hunların hakimiyet alanını kuzeye doğru çekti. Özellikle General Meng Tian'in Ordos bölgesini Hunlardan alması bu alanda en önemli göstergedir. Söz konusu olaydan hemen sonra daha önce üç ayrı devlet tarafından inşa edilmiş olan savunma duvarlarını birleştirdi. Hatta öncekileri tamir etti ve batıyla doğuya doğru uzattı. Böylece Kansu'daki Lingtao'dan bugünkü Pyongyang'ın kuzeyindeki Qixia'ya kadar uzanan Çin Seddi birleştirilmiş oldu. Bu yüzden Hunlar Ordos'un kuzeyindeki dağlara çekilmeye mecbur kaldılar. 3.9. Hunların komşuları. Milattan önce 3. yüzyılın sonlarına yaklaşıldığında Hunların diğer komşuları da tarih sahnesinde belirginleşiyordu. Doğularında Doğu yabancıları anlamına gelen Tungfular yaşıyorlardı. Biz bunları bilinen tarihte Tunguz diye adlandırıyoruz. Güneylerinde Çin'in kuzeybatısında Kansu'da Yue Qi kavmi bulunuyordu. Bunların kökenlerinin Hint-Avrupalı olduğu şeklinde tartışmalar söz konusudur. Dikkate değer bir konu da Tinglinglerdir. Tinglingler bu esnada Güney Sibirya'da Baykal Gölü'nden Yenisey Irmağı havzasını içine alacak şekilde Batı Kazakistan bozkırlarına kadar uzanan geniş sahada yaşıyorlardı. Yaşadıkları bölgede sincabın çok olmasından dolayı bu hayvanın kürkünün ticaretini yaptıkları, dolayısıyla Tiyenli, Sincaplı, Tingling anıldıkları şeklinde fikirler vardır. Hunların doğu komşusu olan Tunghu, Tunguzlar, Wuhuan ve Hisiyenpiler olmak üzere iki ana gruba ayrılıyordu. M.Ö. 3. yüzyılda Tunku toprakları İç Moğolistan'dan Mançurya'ya kadar uzanıyordu. Hun topraklarına yaptıkları akınlardan ve Motu zamanında M.Ö. 209-174 yürüttükleri politikadan bayağı güçlü oldukları anlaşılmaktadır. Ancak M.Ö. 206'da Tunkuları kesin bir yenilgiye uğratan Motu, onların halkını hayvan sürülerine ele geçirdi. Bu yenilgiden sonra Hsianpi ve Wuhuanlar İç Moğolistan'ı terk ederek Mançurya'nın doğusuna gittiler. Bugünkü Şiramüren ve Liahu Irmağı'nın bulunduğu bölgeye yerleştiler. Yine de Hun baskısından kurtulamamışlardı. Her yıl onlara vergi olarak sığır, at, koyun ve samur kürkü yolluyorlardı. Vergilerini yollamadıkları takdirde Hunlar tarafından baskına uğranıp yağmalanıyorlardı. Bu durum aşağı yukarı milat yılına kadar devam etmiştir. Şöyle ki, milattan sonra 2'de Han Sarayı Bang Mang'ın teşvikiyle Wuhuanların Hunlara teslim olmasını yasaklamıştı. Yine Hunlara vergi de vermeyeceklerdi. Aslında burada kastedilen Wuhuanların artık Hun hakimiyetinden çıkarak Çin'deki Han İmparatorluğuna bağlı olmalarının gerektiğinin vurgulanmasıdır. 3.10. Adı bilinen ilk Hun hükümdarı. Aradan geçen yıllar içinde Hun tarihi açısından önemli bir gelişme meydana geliyordu. Çünkü M.Ö. 221'de ilk defa bir Hun hükümdarı tarihi kaynaklara geçiyordu. Adı da Tuaman'dı. Hunlarda hükümdarlık ünvanı olarak San Yu, orijinal okunuşu Chuan Yu kullanılmaktadır. Sonsuz yüce genişlik anlamlarına geldiği şeklinde fikirler olsa da kesin sonuca varmak imkansızdır. Burada kelimenin Türkçe okunuşu olan Shan Yu tercih edilmiştir. Dolayısıyla adı bilinen ilk Hun hükümdarı Shan Yu'su Tuman'dır. Hükümdarlığa başlama tarihi kaynaklarda bildirilmese de M.Ö. 221 yılında Hun tahtında görülen Tuman, M.Ö. 209 yılında ölümüne kadar hükümdarlığını sürdürmüştür. Onun vaktinde Çinliler Hunları yenerek Kuzeybatı Çin'den çıkarmışlardı. Söz konusu geri çekilme Orhun, Selenga, Onon, Ongen gibi ırmakların havzalarında, yani Ötüken ve Moğolistan coğrafyasında Hunların nüfus açısından yoğunlaşıp güçlenmelerine sebep olmuş, gelecekteki büyük imparatorluğun temeli atılmıştır. Babası ve üvey annesinin entrikalarına rağmen kendisine kurulan tuzaklardan kurtulan Motu Bahadır, M.Ö. 209'da babasını öldürüp Hun tahtına çıkmıştır. Bundan sonra derhal devletini güçlendirmeye girişen Motu, önce doğuda kendini tehdit eden Tunghuları, daha sonra güneydeki Yuçiları yenerek rakipsiz olduğunu göstermiştir. Akabinde Kuzeybatı Çin'deki atalarının eski topraklarını alarak devletini özellikle ekonomik açıdan kuvvetlendirmiştir. Bunun yanında Orta Asya'da Kırgızlar, Tinglingler gibi 26 boy ve devletçi kendine bağlamıştır. Akun devletini geniş bir imparatorluk haline getirmiştir. Milattan önce 199 yılında kendisinden en az 4 kat büyük orduya sahip Çin imparatorluğunu kuşatarak büyük bir tehlike yaşatmış. Bu yüzden Çin kaynaklarında en az 1000 yıl sürecek ölümsüzlüğe kavuşmuştur. Kendisi 26 devlet ve beyliği itaat ettirdiğini açıklamaktadır. Devletin sınırları Kore'den Aral Gölü'ne, Baykal Gölü'nden Çin Seddi'ne, Doğu Türkistan'ı içine alacak şekilde Tibet'e ulaşmıştır. Tamamını işgal edecek gücü olduğu halde Çin'i ele geçirmemiş, ancak kendi ekonomisini güçlendirmek maksadıyla üstünlüğünü tanıtmış ve vergiye bağlamıştır. 3.11. Motu, Mete'nin tahta çıkışı ve Hun devletinin yükselmesi. Motu eşittir Bahadır. Çin kaynaklarında daha sonraki yüzyıllarda yazılan metinlerde elde ettiğimiz veriler ışığında Motu yazılışının eski Türkçe karşılığının Bagatur, günümüz söyleyişiyle Bahadır olduğu sonucuna varmak kanaatimizce mümkündür. Milattan önce 209 yılında Motu tahta çıktı. Onun tahta çıkışı kaynaklarda anekdotal bir biçimde abartılarak anlatılmıştır. Babasının en büyük oğlu olan Motu tahtın en büyük varisiydi. Ancak babası üvey annesinin de tahrikiyle başka bir oğlunu tahta geçirmek için onu Yüçyıllara rehin olarak yolladı. Devrin dış politika adetlerine göre. Arkasından kendisi Yüçyıllara saldırdı. Amacı Motu'yu Yüçyıllara öldürtmekti. Böylece Motu kolayca ortadan kaldırılacak, kendi kamuoyuna hesap verebilecekti. Ne var ki Yüçyıllar daha onu öldüremeden onların en iyi atlarından birini çalarak kaçtı. Oğlunun ülkesine geri dönmesi üzerine onun bu olağanüstü hareketinden şaşıran babası 10 bin süvarilik bir okçu birliğin kumandanı tayin etti. Bundan sonra Motu kendisine verilen birliği sıkı disiplin içerisinde eğitime tabi tuttu. Öyle ki kendisinin ıslık çıkartan okunu attığı her hedefe adamları da atacaklardı. Böyle yapmayanlar derhal orada öldürülüyorlardı. Motu önce en sevdiği atına, daha sonra en sevdiği karısına ok attığında onun gibi yapmayanların hepsini öldürdü. Daha sonra babasının en sevdiği ata ok attığında herkes atmıştı. Neticede herkesin yani 10 bin kişinin kendi istediği gibi yetiştiğine kanaat getirdi. Milattan önce 209'daki bu olayla birlikte Türk tarihinde ilk defa disiplinli bir askeri birliğin kuruluşu kabul edilmektedir. Ancak yukarıda da bahsettiğimiz gibi milattan önce 2255'lere gidebilen siyasi bir varlık söz konusudur. O siyasi varlığın bulunması aynı zamanda askeri varlığı da ispat ettirmektedir. Bundan sonra Motu tasarladığı ihtilali yaparak babasını öldürdü. Kendisine komplo düzenleyen devlet adamları da onun gazabından kurtulamadı. Böylece ülkesindeki iç düşmanlarının yarattığı tehlikeleri savuşturarak Hun İmparatorluğu'nun başına güçlü bir şekilde oturmuş oluyordu. Ülkesi içinde kontrolü sağlayan Motu artık gözünü dış politikaya çevirme fırsatı buldu. Hunların doğu sınırındaki komşuları Tunghular, Tungus o sırada çok kuvvetliydiler. Motu'nun tahta geçtiğini duyunca güçlerini gösterip onu baskı altına almak istediler. Motu'dan önce çok değerli bir atını, sonra da kadınlarından birini istediler. O devlet adamları ile durumu müzakere ettikten sonra ikisini de fazla direnmeden verdi. Çünkü bahsettiğimiz gibi Tunghular bu dönemde çok kuvvetliydiler. Ancak Tunghular Motu'nun ondan korktuğunu düşünerek daha da cüretkârlaşıp iki ülkenin arasındaki ıssız çorak bir bölgeyi de isteyince Motu aşırı tepki gösterdi ve birdenbire Tunghulara saldırıp onları hazırlıksız yakaladı ve mağlup etti. Hükümdarlarını öldürdü ve çok sayıda esir ve hayvan ele geçirdi. Bu zaferi takiben Motu batıya yöneldi ve Yüçyılları yendi. Sonra eskiden güneyde Çin'in yönetimi altında Çin tarafından zapt edilmiş eski Hun topraklarını geri almayı başardı. Hunların Ordos bölgesini yeniden kolayca işgal edebileceklerini açıklamaya yardımcı olacak iki açık neden mevcuttur. Birincisi, Çinli general Meng Tian'in ölümüydü. Birinci imparatorun zamanında Meng Tian, Çin Seddi'ni müdafaa için 300 binden biraz fazla sayıda bir orduya kumandanlık etmişti. Karargahı bugünkü İç Moğolistan olan Şang kumandanlığındaydı. Bu mevki savunma için başlıca bölgenin Ordos olduğunu belirtiyordu. Ancak Meng Tian milattan önce 2210 yılında intihar etmeye zorlandıktan sonra Ordos bölgesindeki savunma sistemi tamamen çözüldü. İkincisi, birinci imparatorun zamanında çok sayıda Çinli bu araziyi doldurmak ve sınırı müdafaa etmek için Ordos bölgesine göçe zorlanmıştı. Ordos, Moğolistan coğrafyasıyla Çin arasındaki geniş bölgenin adıdır. Burası Türklerle Çinliler arasındaki tampon bölge görevini görüyordu. Moğolistan'ın ağır kış şartlarında ekonomik açıdan zorlanan Türk boyları Gobi çölünün güneyine yani Ordos bozkırlarına geçiyorlar ve hayatlarını sürdürebiliyorlardı. Durum düzeldiğinde, özellikle bahar aylarından sonra Moğolistan'ın yüksek yaylaları yeşillenince geri dönüyorlardı. Ordos bölgesinde hakimiyet için çekişme Türklerle Çinliler arasında binlerce yıl sürdürülmüştür. Bu arada Çin'de iç savaşın çıkması neticesinde bütün halk kendi memleketlerine dönünce boş kalan söz konusu topraklara Hunlar kolayca girme fırsatı buldular. Aynı sıralarda bütün Çin'i birleştiren ilk büyük hanedan olan Han kurulmuştu. Milattan önce 209, milattan sonra 220. Ancak Motu'nun gücü de Orta Asya'da hızla yayılıyordu. Hun saldırılarına karşı durabilmek maksadıyla İmparator Kaatsu, Han bölgesi kralı Hisini Mai bölgesinde milattan önce 221 yılında sınırları Hunlara karşı korumak için gönderdi. Aynı yılın sonbaharında uzun süre Motu'nun güçleri tarafından kuşatma altına alınan Hisin, barış için birkaç defa Hunlara elçi gönderdi. Onun sık sık Hunlarla ilişki kurması, Han Hanedanı imparatoru tarafından hain olarak suçlanmasına yol açtı. Durumu kavrayan Hisin, öldürüleceğinden korkarak Mai şehrini Hunlara teslim etti. Hatta Tai Yuan şehrini ele geçirmelerine yardım etti. Bunun üzerine büyük bir ordunun başına sefere çıkan Han İmparatoru Kaotsu, Hunlarla savaşmak için Pingchenga, Tatung'da kadar ilerledi. Çin İmparatoru'nun ordu mevcudu 300 bin kişiden fazlaydı. Motu, çok iyi bir strateji uygulayarak Çin İmparatoru'nu daha ordusunun tamamı gelmeden sıkıştırdı ve kuşatma altına aldı. 7 gün bu zor durumda kalan imparator, Motu'nun kuşatmayı açması sonucu bir yerden kaçarak kurtuldu. Neticede ağır tavizler vermek suretiyle Motu ile anlaşma yapmak zorunda kaldı. Artık Hunlar, Çinlilere askeri açıdan daha üstün durumda olduklarını hissettirmişlerdi. Özellikle hızlı hareket eden süvarilerle hücum etmeleri Çinlileri yıldırmıştı. Motu, eşinin "Çin büyük ülke fethedilse bile kontrol altına tutulamaz" şeklindeki telkini üzerine kuşatmayı kaldırmıştı. Aslına bakılırsa Hisin olayında da görüldüğü gibi Hunların bakış açısı sadece askeri değil siyasi nitelikte taşıyordu. Bunu takiben diğer Kuzey Çin generalleri ve Yan devletçinin kralı Lu Wang ve Tai devletçinin başbakanı ve generali Qin ve Hisi Hunlara iltica ettiler. Bunlardan bazıları tüccardı ve daha önceden Hunlarla temas kurmuşlardı. Bunu belki Çin'de henüz merkezi devletçiliğin gelişmediği şeklinde yorumlamak mümkündür. 5. ayrımın sonu, sayfa 58.